إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Mümin suresinde Allah Azze ve Celle Allah'ın ayetlerine karşı mücadele eden kibirli kimselerden bahsetmişti. Bunlara bir teklif getirilmişti. Madem Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ediyorsunuz, bu mücadelenizde haklı olabilmeniz için size gelmiş olan başka bir takım deliller ortaya koymalısınız. Kafanızdan konuşmakla Allah'ın ayetlerine karşı koymanız mümkün değil ve böyle bir hakkınız da olamaz. Allah'ın ayetlerine karşı size gelmiş olan başka deliller varsa o ayetlerin ayet olmadığını, yalan olduğunu ispat edecek olan elinizde başka deliller varsa haydi onları ortaya koyun. Yoksa delilsiz kendi kafanızdan konuşmakla konuştuğunuzu zannetmeyin. Allah Azze ve Celle onların iddialarını reddederken bi gayri sultanin etahum kelimesiyle önemli bir noktaya işaret etmişti. Onlara gelmiş olan bir sultan, kafalarından buldukları bir mantık değil yani. Onlara gelmiş olmalı. Nakli olarak gelmiş olmalı. Kendilerine sağlam bir yolla gelmiş olan bir bilgiye dayanmalılar. Çünkü insan aklı her zaman doğruya ulaşamayabilir. İnsan doğru dediği, doğru zannettiği şey yanlış çıkabilir. Ya da bir şey akıl ile, mantık ile şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Ama acaba hangisi? Allah Azze ve Celle acaba hangisini gerçekleştirmiştir? Onu insan bilemez. Akıl bazen birçok ihtimali aynı anda mümkün görür. Şu şekilde de olması mümkündür, başka bir şekilde olması da mümkündür. Ama Allah Azze ve Celle hangisini gerçekleştirmiştir? İnsanın bunu bilmesi nakli bir bilgiyle mümkündür. Allah'tan ve Resullerinden bir bilginin gelmesiyle mümkün. Yoksa insan iddia edemez. Şöyle olabilir der, mümkündür der. Ama acaba öyle olmuş mudur? Acaba öyle olacak mıdır? Kesin bir hükme varamaz. Kesin bir hükme varabilmek, mutlak ilim sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye dayanmakla mümkündür. Onun için Kur'an onlara öyle seslenir. Ellerinde bir delil yok, kendi kafalarından konuşuyorlar. Kendilerine ulaşmış olan bir deliller varsa, gelmiş olan bir delil, onu ortaya koysunlar. Madem ki onu ortaya koymuyorlar, o halde kendi kafalarından konuşan insan durumundadırlar. Kur'an gelmiş olan bir delildir. Allah Azze ve Celle'den gelmiştir. Dolayısıyla Kur'an'a karşı muarazı edecek olanlar Allah'tan gelen bir delile dayanmalıdırlar. Eğer Kur'an'ın Allah'tan olmadığını söylüyorlarsa o zaman onda çelişkiler göstermeliler. Çünkü insan kelamında hata olur, Allah'ın kelamında da bir hata göstersinler. 1400 yıldır Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Eğer bu ayetler, bu kitap Allah'ın dışında bir başkasından geldiyse, haydi o zaman onun bir tane suresinin benzerini getirin. Eğer insanlar bu şekilde bir kitap yazmaya muktedir iseler, haydi siz de insansınız, onun bir benzerini yazın. Tüm kitabın benzerini de değil, bir tane suresinin benzerini yazın. Onun gibi gaybden haber verin, gelecekte olacak olan olayları haber edin. Onun gibi insanların bilmediği bilimsel gerçeklere temas edin, göklerden bahsedin ve dediğiniz doğru çıksın. Haydi 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene sonra çıkacak olan bir şeyi söyleyin ve dediği çıksın, sizin söylediğiniz, iddia ettiğiniz doğru çıksın. Allah Azze ve Celle'nin dedikleri doğru çıkıyor, haydi sizin dedikleriniz de doğru çıksın. Eğer insanlardan olmuş olsaydı içinde çelişkiler olurdu. Eğer insanlardan olmuş olsaydı mutlaka hatalar olurdu. Eğer insan mahsulü olmuş olsaydı böyle bir medeniyet meydana getiremezdi. İslam'ın meydana getirmiş olduğu medeniyeti, İslam'ın meydana getirdiği insanı hiç kimse, hiçbir medeniyet iddiası meydana getirememiştir. Eğer Allah'ın dışında başkalarından olsaydı o takdirde kızını diri diri toprağa gömecek kadar vahşileşmiş insanları Hazreti Ömerler makamına getiremezdi. Haydi siz de bugün uzaya gittiğinizi iddia ediyorsunuz, uzaya gidiyorsunuz. Haydi insanı insan yapsanıza. Maddeye hakimiyeti Allah size nasip ediyor, o aklı veriyor ama insana hakimiyet, insana hidayet yolunu gösterebilmek, İnsanı insan yapabilmek, medeni yapabilmek vahiysiz mümkün değil. Allah Azze ve Celle size bunu vermiyor. Vahiyle adam olacağınızı söylüyor. Haydi siz vahiysiz adam olan bir toplum meydana getirsenize. Vahye ihtiyacınız yok madem. Madem ki Allah'ın ayetleri konusunda mücadele ediyorlar. Madem tartışıyorlar. O halde Allah Azze ve Celle onlara meydan okuyor. Kur'an'ın meydana getirdiğini siz de meydana getirsenize her açıdan. Meydana getiremediler. Allah Azze ve Celle sadece kafirlere seslenmiyor. Müslümanlara da sesleniyor. Ey müminler! Allah'ın ayetleri konusunda konuşuyorsunuz. Kafanıza göre konuşuyorsunuz. Size Allah'ın ayetlerinden bir ayet söyleniyor, siz ise kafanıza göre ama deyip duruyorsunuz. Ayetler ortaya konulduğu halde, sahih hadisler ortaya konulduğu halde, ayetlerle ilgili konuşurken, ayetlere dayanarak konuşmanız gerekirken kafanıza göre konuşuyorsunuz. Bu huyunuzu terk edin. Size ayet söylendiği zaman eğer konuyla ilgiliyse ve yerinde söylendiyse siz de onu kabul edin. Eğer yanlış tevil ediliyorsa o zaman onu başka delillerle reddedin. Kafanıza göre konuşarak reddetmeyin. Delillerini bilmiyorsanız sonraya bırakın. Bilemiyorum deyin. Bilmiyorum demeyi de öğrenin. Bazı Müslümanlara Allah ve Resulleri şöyle şöyle yaptılar, böyle böyle yapmadılar denildiği zaman Allah Azze ve Celle peygamberlerine şöyle bir yöntem öğretti, böyle bir hareket metodu öğretti denildiği zaman onlar ayetlerle cevap vereceklerine kafalarına göre konuşurlar. Zaman değişti demeye getirirler. Halbuki Allah Azze ve Celle peygamberlerden bahseder bize. Hazreti Nuh'un da metodunun aynı olduğunu söyler. Efendimizin metodu da aynıdır. Hiçbir peygamber dinden taviz vermemiştir. Hiçbir peygamber davasını ortaya koyarken başka bir şekilde ortaya koymamıştır. Bütün peygamberler davalarını ortaya koyarken La ilahe illallah diyerek ortaya koymuşlar ve kimseyi aldatmamışlardır. Ve kafirleri Allah ile karşı karşıya getirmişlerdir, kendileriyle değil. Ve davalarını ortaya koyarken ahlak davası biçiminde yahut da fakir fukara davası biçiminde ortaya koymamışlardı. Yahut da ırkçılık davası şeklinde buna benzer bir şekilde ortaya koymamışlardı. Onlara bunlar anlatıldığı zaman peygamberlerin hepsinin metodu aynıydı. Gelin bu metoda uyun denildiği zaman kafalarından konuşurlar, ayetlere dayanarak konuşmazlar. Allah Azze ve Celle onları da ikaz ediyor. Yalnızca kafirleri değil. Ey müminler, siz de Allah'ın ayetleriyle muhatap olduğunuz zaman size Allah ve Resulleri şöyle buyuruyor denildiği zaman siz de onlara uyun, kafanızdan cevaplar vermeyin. Size Allah'ın bütün peygamberlerinin metodu aynıydı denildiği zaman, ayetlerle ispat edildiği zaman, bu zaman öyle değil, bu zamanda başka türlü yapmak lazım gibi saçma sapan laflar etmeyin. Çünkü peygamberlerin arasında on binlerce yıl var. Hazreti Nuh ile peygamberimiz arasında. Ama metot değişmedi. Hazreti Nuh'un metodu da aynıydı, Efendimizinki de aynıydı. O arada gelen on binlerce peygamberin metodu da aynıydı. Size bunlar söylendiği zaman ama demeye kalkışmayın, fakat demeyin. Başka türlü mantıklar ileri sürmek suretiyle Allah'ın ayetlerine karşı mücadele etmeye kalkışmayın. Aklınızla mücadele etmeye kalkışmayın. Ayetler ne buyuruyor onlara bir bakın, onun üzerinde kafa yorun. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri de ikaz ediyor, kafirleri de. Ey kafirler, siz de Allah'ın ayetlerine karşı mücadele veriyorsunuz öyle mi? Allah Azze ve Celle size bir hüküm indiriyor, kitap indiriyor, şöyle yapacaksınız, böyle yapmayacaksınız buyuruyor. Siz ise ona karşı gelip de kendi kafanıza göre hükümler mi koyuyorsunuz? Kibirinizden bunu yapıyorsunuz. Allah bir hüküm koymuş zaten. Sen kim oluyorsun da Allah'ın hükmünün yerine başka bir hüküm koyuyorsun? Kendini ne zannediyorsun? Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler, yani Allah'ın ayetlerini şöyle bir kenara koyalım, o zaman içindir, bu zaman için değildir diye düşünenler, Allah Azze ve Celle onları da tehdit ediyor ve onların kalplerinde kibir olduğunu ifade ediyor. Onlar neden böyle yaparlar? Çünkü onlarda kibir vardır da o yüzden. Kibirlerinden dolayı Allah bir hüküm indirdiği halde onlar başka hükümler koyarlar. Kendilerini bir şey zannederler, sperimden yaratıldıklarını unuturlar. Çamurdan yaratılmışlardır, onu unuturlar. Yeryüzünde Allah'ın dünyasında yaşamaktadırlar. Allah'ın verdiği bedeni kullanmaktadırlar. Allah'ın verdiği rızıklarla beslenmektedirler. Bütün bunları unuturlar. Allah öyle diyorsa ben de böyle diyorum manasına gelen laflar ederler. Halbuki kuldurlar. Bir kadından doğmuşlardı. Bir spermle bir yumurtadan meydana gelmişlerdi, çamurdan meydana gelmişlerdi. Babaları çamurdan meydana gelen, çamurdan çıkan şeyleri yemişti, anneleri de. O çamurdan çıkan şeyler, babalarının belinde sperm olmuştu, annelerinin rahminde yumurta olmuştu. mayaları bundan ibaretti, çamurdan yaratılmışlardı, bunu unuturlar. Kulluklarını unutanlar firavunlaşırlar, nemrutlaşırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Allah'ı unutanlar gibi olmayın buyurur. Eğer Allah'ı unutanlar gibi olacak olursanız kulluğunuzu unutursunuz ve haddinizi aşmaya başlarsınız. İşte Allah Azze ve Celle kullara kulluklarını hatırlatır. Kul olduğunuzu unutmayın. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele vermeye kalkışmayın. Çünkü bu mücadelenin sonunda mağlup olacaksınız. Allah Azze ve Celle o gün bugündür bu şekilde hitap ediyor. Allah'ın ayetlerine karşı ayetlerle, cümlelerle, harflerle muaraza edemediler. Cahiz'in dediği gibi. Muaraza-i bil huruf mümkün olmadı. Muharebe-i bil suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamayınca bu sefer kılıçlarına davranmak zorunda kaldılar. Kılıçlarla Haçlı seferleri düzenleyerek İslam'ın sesini kesmek istediler. Halbuki Allah'ın ayetlerine karşı koymaları mümkün değildi. O gün bugündür Kur'an meydan okumaya devam ediyor. Ve Allah'ın ayetlerinden bir tanesinin yanlış olduğunu ispat etselerdi davamız çökecekti. Çünkü Kur'an bir tane suresinin benzerinin getirilmesini ister. Bir tane surenin benzeri getirilmiş olsaydı aynı fesahata, belagata sahip, o yüksek edebiyata sahip ve gaybtan haber veren bilimsel gerçekleri içeren, geçmişten ve gelecekten haberler veren, insanı medeni yapan, insanın ruhuna hitap eden, insanın nefsini terbiye eden bir sure meydana getirebilmiş olsaydılar, o zaman Kur'an'ın bu iddiası çökmüş olacaktı. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edilebilirmiş demek ki gibi bir zan ortaya çıkacaktı. Allah Azze ve Celle buna hiçbir zaman fırsat vermedi. Zaten böyle bir şey insanın ilminin üstünde. Kainatı yaratanın ilmi gibi insanın ilmi olabilir mi? Dolayısıyla Allah'ın ayetlerine karşı mücadele etmek mümkün olabilir mi ki? Ama insanlar aslında hem kibirlerinden, kendilerini bir şey zannettiklerinden, bizim öğüde ihtiyacımız yok diye düşündüklerinden, bizim vahye ihtiyacımız yok, gökten gelene ihtiyacımız yok diye düşündükleri için, Tanrı öldü, onu biz öldürdük diye düşündükleri için, onu öldürerek artık özgür olmak istiyorlardı. Onun için yalnız kibirden dolayı da değil, hakikatte onlar istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Haram olmasın istiyorlardı, farz olmasın istiyorlardı. Ondan dolayı aslında karşı geliyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle farzlar ve haramları kabul etmeyen toplumların ne hale geldiğini bize bugün gösteriyor. Farzlar ve haramlar olmadan insan nasıl medeni olabilir ki? Bir okulun talebeleri bile bir takım şeyleri yapmak zorundadır. Ve bir takım şeylerden de kaçınmak zorundadır. Okulda bir takım şeyler farzdır, bir takım şeyler de yasaktır. Buna uymadığınız takdirde okulun talebesi olamazsınız. Dünyada bir mektep, biz de talebesiyiz. Dolayısıyla bu mektepte elbette ki bir takım şeyler farz olacak medeni olabilmemiz için, bir takım şeyler de haram olacak medeni olmamız için gerekiyor. İnsan şerefli bir varlık olduğu için bir takım şeyler haram kılındı. Senin şerefine yakışmıyor denildi yani. Sana melekler secde etmişken sen domuz yiyemezsin denildi. Sana melekler secde etmişken sen leş yiyemezsin denildi. İçki içemezsin. Şerefini beş para edemezsin denildi. Bu böyle kurallar konulmasa insan nasıl medeni olacak? Allah'ın ayetlerine karşı mücadele verenler, kibirlerinden ve bir de özgür olmak istediklerinden bu mücadeleyi verirler. Fakat özgür de olamazlar, ceza amelin cinsinden gelir. Özgür olmak isterler ama özgür olamazlar, tam tersine onlar özgürlüklerini kaybederler, nefislerinin kölesi durumuna gelirler. Allah'a kul olanlar özgürleşirler. Nefislerinden, şeytanlarından ve insanlardan kurtulurlar. Bir tek ilaha kulluk yapanlar birçok ilaha kulluk yapmaktan kurtulurlar. Sahte ilahlara kulluk yapmaktan, kendilerini beş para edecek ilahlara kulluk yapmaktan, kendini ilah zanneden o ilah taslaklarına kulluk yapmaktan kurtulurlar. Şereflerini korunmuş olurlar bu şekilde. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle hem müşriklere seslenmiş oluyor. Kureyş'in müşrikleri Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ediyorlardı. Bazı rivayetlerde ise bu ayet Yahudiler hakkında gelmişti. Yahudiler hakkında gelmişse o zaman bu sure Mekki bir sure olduğu halde bu ayetin medeni bir ayet olduğu anlaşılmış olur. Bazen Mekki surelerin içerisinde medeni bir ayet bulunabilir. Bu mümkündür ve vardır. Öyle de olabilir. Eğer bu rivayet kabul edilecek olursa bu ayetin medeni olma ihtimali gündeme gelir. Yahudiler hakkında geldiyse eğer, Yahudiler peygamberimize diyorlardı ki, sen bize Tevrat'ta vaat edilmiş olan o son peygamber değilsin. Bizim bize gelecek olan peygamber Mesih İbni Davud diyorlardı. Davud'un oğlu Mesih diyorlardı, sen o değilsin, senin babanın adı Davud değil. Deccali kastediyorlardı yani. Mesih İbni Davud onlara göre Deccal idi. Ve Hristiyanlar da Mesih İbni Davud derlerse de onlar Hazreti Meryem'in nişanlısı olarak kabul ettikleri Yusuf'un babası olarak Davud'u kabul ederler de onu kastederler. Yani Davud'un oğlunun, Davud'un oğlu olan kişinin nişanlısının oğlu. Yani onlar akılları sıra Mesih İbni Davud derken Hazreti Meryem'in nişanlısı olarak kabul ettikleri kişinin babasını kastediyorlardı. Yahudiler ise Mesih İbni Davud derken Deccal'i kastederler. Onlar demek istiyorlardı ki Deccal gelecek ve Deccal geldiği zaman şöyle olacak, böyle olacak. Deccal geldiği zaman onun hakimiyeti karada ve denizlerde geçerli olacak. Nehirler onunla beraber yürüyecek, akıp gidecek ve olağanüstü şeyler gösterecek. İşte o zaman, o Deccal geldiği zaman biz size gününüzü göstereceğiz demek istiyorlardı. Yeniden hakimiyet elimize geçecek diyorlardı. Hadislerde Deccal'in çıkacağı ifade edilmiştir. Evet, Deccal çıkacak ve gerçekten de olağanüstü bir takım şeyler yapabilecek. Çünkü Deccal ilahlık taslayacaktır. Allah Azze ve Celle ilahlık taslayan, uluhiyet iddiasında bulunan bir kimseye bir takım olağanüstü haller verebilir. Peygamberlik iddia eden kimselere onların yalancılıklarını göstermek için vermeyen Allah, ilahlık iddia eden Deccal'e verebilir. Çünkü insanlar eğer peygamberlik iddia eden bir sahtekara, bir Müseylime'ye Allah Azze ve Celle tarafından olağanüstü bir takım haller, bir takım kudretler verilecek olsa onu peygamber zannedebilirler gerçekten. Öyle olmasın diye bir şüphe, bir karışıklık kalplerde, kafalarda, zihinlerde bir karışıklık olmasın diye, bir sahtekarı peygamber zannetmesinler diye Allah Azze ve Celle böylelerine, Müseylimelere öyle bir mucize vermez. Ama Deccal gibiler ilahlık iddia ettiklerinden dolayı onlara verilebilir. Çünkü onların ilahlık iddiasının sonucunda kabul edilmeleri mümkün değildir. Olağanüstü haller göstermiş olsalar bile, suya dur dese su dursa bile, ölüyü diriltse bile, yine de onların ilah olduğunu insanlar düşünmeyebilirler, bunu başarabilirler. Onun ilahlığına inanmayabilirler çünkü bir kadından doğmuştur Deccal, bunu insanlar bilirler. Yemek yemektedir, bunu bilirler. Dolayısıyla ilah olamayacağını anlarlar. İlah olamayacağını anlayacakları için, kolay olduğu için Allah Azze ve Celle ilahlık iddia eden bir Deccal'e olağanüstü haller verebilir.
İşte Yahudiler o noktaya işaret ediyorlardı. Deccal gelecek, Mesih İbni Davud, sen o değilsin diyorlardı. O gelecek ve bizimle beraber olacak ve biz o zaman yeniden dünyaya hakim olacağız diyorlardı. Acaba İsrail devletinin kurulmasını sağlayanlar mı yoksa? İsrail devletinin 47-48'de o topraklarda, Filistin topraklarında kurulmasını sağlayanlar mıydı yoksa? Yeniden güçlendiler. Mesih İbni Davud değildi İngiltere. Mesih İbni Davud değildi Amerika belki, ama onların orada güçlenmesini sağladılar gerçekten de. Fakat hiçbir zamanda hakimiyet ellerini alamadılar ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gerçekleşiyor. Ya insanlardan bir destek ile ya da Allah Azze ve Celle'nin affı ile, bağışlaması ile ayakta kalacaksınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde bir devlet asla olamayacaksınız demişti. O şekilde gerçekten de başka devletlerin yardımıyla ayakta duruyorlar, hakimiyet ellerini alamadılar. Hazreti Peygamber'e gelip de Peygamberimizin peygamberliğini inkar ediyorlar ve bu şekilde Allah'ın bir ayetini inkar etmiş oluyorlardı. Tevrat'ta onlara haber veriliyordu Hazreti Peygamber'in geleceği ve o peygamberin Hazreti Musa gibi güçlü olacağı ve bir şeriatının olacağı kendilerine bildirilmiş idi. Ve o peygambere karşı gelmenin mümkün olmayacağını biliyorlardı. Allah'ın ayetiydi Hazreti Peygamber. Allah'ın ayetine karşı, yani peygambere karşı mücadele ediyorlardı. Deccale sığınıyorlardı. Halbuki bütün eserlerde, bütün kaynaklarda Deccal'in bir fitne olduğu ifade edilir. Deccal, Allah Azze ve Celle'nin göndereceği iyi bir insan değil. Tam tersine kötülerin kötüsü ve Hazreti İsa tarafından öldürülecek olan bir kötü. Onlar ise onu önemli ve büyük bir insan olarak görüyorlardı. Bekledikleri zat güya buydu. Mesih İbni Davud'u bekliyoruz diyorlardı. Davud Aleyhisselam'ın neslinden gelecek olan Deccal'i bekliyoruz diyorlardı. Ve Deccal gelecek ve o zaman şöyle olacak, böyle olacak diyorlardı. Allah'ın ayetine karşı, yani Hazreti Peygamber'e karşı onunla mücadele ediyorlardı. Hiçbir delilleri de yoktu ellerinde. Halbuki Tevrat onlara böyle bir şey vaat etmiyordu. Tevrat onlara tam tersine Hazreti Peygamber'in geleceğini vaat ediyordu. Paran çölünden doğacağını ifade ediyordu. O ise Hicaz çöllerine verilen bir isimdi. Ahir zaman peygamberinin Hicaz çölünden çıkacağı onlara kendi kitaplarında da bildirilmişti. Kutsal metinlerinde vardı, Yahudi ve Hristiyanların kutsal metinlerinde Hazreti Peygamber'in geleceğine dair birçok haber mevcut idi. Ama onlar Hazreti Peygamber'e karşı mücadele veriyorlardı. Kabul etmek istemiyorlardı bir türlü. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki Hazreti Peygamber adaleti tesis edecek ve tevhidi hakim kılacak, şirki yerle bir edecek. Onlar ise şirk içerisindeydiler. Yahudiler Uzeyr'i ilahlaştırırken Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı ilahlaştırıyorlardı. Şirk içinde oldukları için Hazreti Peygamber'in de şirke karşı mücadele verdiğini bildiklerinden dolayı inkar ediyorlardı. Ey Resulüm, seninle mücadele edenler, hakikatte onlar kibirli insanlardır, kibirlerinden dolayı mücadele ediyorlar. Onlar kabul etmek istemiyorlar. Onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Onlar istedikleri gibi yaşamak istiyorlar ey Resulüm. Sen onlara bakma, sen Allah'a sığın. Onların yapabilecekleri bütün kötülüklerden Allah'a sığın. Ve Hazreti Musa gibi sen de yoluna devam et. Onlar bugün seninle mücadele edenler, dün kendi peygamberleri olan Musa ile de mücadele ediyorlardı. Musa nasıl ki onlara karşı mücadele etti ve geri adım atmadıysa, sen de aynı şekilde onlara karşı mücadele edeceksin. ve Allah'a sığınacak ve Allah için sabredeceksin ve yoluna devam edeceksin. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine hitap ettikten sonra bize buyurur ki لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Ey insanlar, siz Allah Azze ve Celle'nin yeniden sizi yaratmasını mümkün görmüyorsunuz ama şöyle bir bakın göklere ve yeryüzüne, göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Gökleri ve yeri kabul ediyorsunuz. Göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını kabul ediyorsunuz. Böyle bir harikanın kendi kendine olamayacağını kabul ediyorsunuz. Bir sinekteki harikaları görüyorsunuz, bir ottaki harikaları görüyorsunuz. Gökteki nizamı, intizamı, düzeni görüyorsunuz. Milyarlarca milyarların havada nasıl durduğunu, galaksileri görüyorsunuz. Yıldızları, gezegenleri görüyorsunuz. Bütün bunların yaratılması insanın yaratılışından daha büyük değil midir? Bütün bunları yaratabilen insan yeniden yaratamaz mı? Burada Allah Azze ve Celle, Allah'ın ayetlerine karşı mücadele veren kimselere sesleniyor ve onlara diyor ki, siz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine karşı mücadele ediyorsunuz. Tevhidi kabul etmiyor, şirki kabul ediyorsunuz. Ahireti kabul etmiyor, ölümden sonra dirilişin olmayacağını iddia ediyorsunuz ama tekrardan diriliş olur mu diyorsunuz? Toz toprak olduktan sonra yeniden dirilmek mi? Öyle bir şey olabilir mi diyorsunuz? Yasin suresinde ifade olunduğu üzere وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Bize bir misal getirdi o kafir, Übey bin Halef gibiler. Yerden bir insan kemiği bulmuştu ve getirdi Hazreti Peygamber'in önünde. Elinde ufaladı ve bu şekilde Peygamberimizin önüne atmıştı. Ve dedi ki, bu mu tekrardan dirilecek ya Muhammed? Sen bunu mu iddia ediyorsun? Toz toprak haline gelmiş, çürümüş olan bu kemiğin tekrardan dirileceğini mi söylüyorsun? Allah Azze ve Celle buyurur ki, bize böyle misal getiriyor. Çok ilmi konuştuğunu zannediyor ve mantıklı söylediğini zannediyor. Bu tekrar dirilir mi diyor. İnsanlar için tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama senin karşında Allah var. Şöyle bir bakıver kainata. Kainatı yoktan var eden için böyle bir şey zor olabilir mi? İnsan için zor olabilir, insan için mümkün değil ama Allah Azze ve Celle'yi nasıl olur da insana benzetirsiniz? Nasıl olur da ahireti inkar edenler aslında Allah'ı insana benzetmiş olmaktadırlar? Ahireti inkar edenler hakikatte Allah'ı insan makamına indirdikleri için bunu mümkün görmemektedirler. Allah'ı Allah olarak görmüş olsalardı bunu mümkün görürlerdi. Ve ayette buyurur ki o dedi ki böyle bir misal verdi, kemiği aldı, ufaladı ve attı. Ondan sonra dedi ki bu mu tekrar dirilecek? Bunu tekrar kim diriltecek? De ki ey Resulüm kul yuhyihellezi enşe'ehe evvele merra. Evvelu merra ilk defa kim yarattıysa işte o. Ve huve bikulli halkin alim. O her türlü yaratmayı bilendir. İlk defa yaratmak mı zor? İkinci kez yaratmak mı zor? Kur'an ahireti değişik şekillerde ispat eder. Bir başka ayette öyle buyurur. İlk defa yaratmak mı zor, ikincisi mi zor? Madem ki ilki daha zordur, o halde bir ilkini yapabilen nasıl olur da ikinciyi yapamaz? İnsanların aklına hitap eder Allah Azze ve Celle. Akıllara hitap ediliyor. Delil getiriliyor. Uçağı ilk defa yapmak mı zor, ikinci kez yapmak mı? Elbette ki ilk defa yapmak zor. İlkini yaratan Allah nasıl olur da ikinci kez yaratamaz? Hem ilkini yaratırken hiçbir şey yoktu, toprak da yoktu. Ama şimdi her şey var. Allah nasıl olur da ikinci kez yaratamaz? Ve de ki onlara, ey Resulüm, ilk defa yaratan kimse işte o tekrar yaratmaya kadir olandır. Burada da Allah Azze ve Celle başka bir delil getiriyor. Bir bakın diyor kainata. Bir bakın kainata. Kainata baktığınız zaman, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde kafa yorduğunuz zaman, bu kainatı yoktan var edenin kudretinin sonsuz olduğunu anlayacaksınız. Böyle bir kudretin, böyle bir kudret için zor diye bir şeyin olmadığını anlayacaksınız. Şöyle bir bakın ağaca, bir bakın ağacın yaprağına, ağacın yaprağındaki bir milimetre kareye bir bakın. Bir milimetre kare içerisinde ne kadar hücreler var bir bakın. Ondaki nizamı, intizamı bir düşünün. O nasıl meydana geliyor bir düşünün. Bütün bunlara hükmeden, hücrelere, atomlara hükmeden, toprağa hükmeden, tohuma hükmeden bir Allah'ım. Karşınızda böyle bir güç var, onun için zor diye bir şey yok. Bir düşünün. O zaman göreceksiniz ki bu kadar yıldızların ve o kadar gezegenlerin ve uydularının ve bu kadar büyük bir uzayın yaratılması insanların yaratılmasından çok daha büyüktür. O halde insanı tekrar yaratmak Allah'a zor olabilir mi? İnsan baksın denilmek isteniliyor. Bakın kainata, göreceksiniz. Baktığınız zaman göreceksiniz. Bakmıyor ki görsün. Görmüyor ki baksın. Baksaydı görecekti. Görseydi daha da bakacaktı. Hayran kalacaktı. Bakmıyor ki. Görmek için bakmıyor ki. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de ilgisiz adama neden iman nasip etsin ki? O kadına bakıyor, o paraya bakıyor, o makama bakıyor, koltuğa bakıyor. Allah Azze ve Celle neden ona iman nasip etsin ki? Bakmayana, görmek istemeyene Allah vermek zorunda mı? Onlara bir delil getiriliyor. Söyleyin ey insanlar, göklerin ve yerin yaratılışını kabul edenlere sesleniyor Allah. Ey Resulüm, başka ayetlerde, Zuhruf suresi gibi yerlerde, onlara sorsan, desen ki gökleri kim yarattı? Allah derler. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, putperestlere, müşriklere sorsan gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeri kim yarattı desen yine Allah derler. O halde Allah Azze ve Celle Allah'ı kabul edenleri muhatap alıyor. Allah'ı bile kabul etmeyecek kadar saçma sapan düşüncelere kapılmış olan ateisti muhatap bile almıyor. Çünkü akıl sahibi olan her varlık şu kadar varlıkların kendi kendine olamayacağını bilir. Kur'an bunun üzerinde durmaya gerek görmez. Kur'an ateizme cevap vermeye gerek görmez. Kur'an şirke cevap verir. Tevhidi kabul etmeyenlere cevap verir. Kur'an ahireti kabul etmeyenlere cevap verir. Çünkü Allah'ı zaten herkes kabul etmektedir. Allah Azze ve Celle onlara bir delil sunuyor. Gökleri ve yeri kabul ediyorsunuz Allah tarafından yaratıldığını. O halde çelişkiler içerisinde değil misiniz ey müşrikler? Hem göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını söyleyeceksiniz. Hem de sonra insanın yeniden yaratılışı nasıl olacak diyeceksiniz. Çelişki içerisindesiniz. O halde bu çelişkinizden dönmelisiniz. Gökleri ve yeri yaratan elbette ki her şeye kadirdir. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanların akıllarına hitap ediyor. Allah'ın ayetleri konusunda mücadele edenlere sesleniyor. Mücadele ediyorsunuz ama çelişkiler içerisinde olduğunuzun farkında değilsiniz. Bu şekilde Kur'an bize bir münazara yöntemi öğretiyor. İlmi deliller bize öğretiyor Allah Azze ve Celle. Hazreti İbrahim'in lisanıyla ahireti ispat eder. İbrahim aleyhisselam sormuştu. Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Ey Rabbim bana göster, ölüleri nasıl dirilteceksin? Hazreti İbrahim soruyordu, şüphe ettiği için değil, kalbinin daha da güçlenmesi için, imanının artması için soruyordu. Kâle evelem tu'min. Allah buyurdu ki, inanmadın mı ey İbrahim? Kâle bele, inanmaz olur muyum ey Rabbim? Elbette ki inandım, ve lakin liyetmainne kalbi. Ama kalbim mutmain olsun diye soruyorum, daha da imanım artsın diye soruyorum. Bir delil görürsem gözlerimle, ilmel yakinin ötesine geçerim, aynel yakine ulaşırım. Daha kuvvetle iman etmiş olurum. Allah Azze ve Celle o zaman demişti ki, ey İbrahim, 4 tane kuş al ve kuşları kendine alıştır. Çağırdığın zaman sana gelecek kadar alışsınlar. Sonra onları kes, parçala ve parçalarını dağlara at. Sonra Allah'ın izniyle onları çağır, bak göreceksin, tekrar o parçalar toplanacaklar. Ve yeniden kuş olacaklar, göreceksin. Öyle de oldu. Ne demek isteniliyor? Ey insanlar, siz de aslında parçalardan oluşuyorsunuz deniliyor bize. Sizin de aslında hücreleriniz, atomlarınız dünyanın değişik yerlerinden geliyor. Yediğiniz elma bir yerden geliyor, armut başka bir yerden geliyor. Ekmeğiniz başka bir yerden geliyor, her bir şey başka bir taraftan geliyor. O elmanın oluşumunda da kullanılan gübre mesela bir yerden geliyor, su başka bir yerden geliyor. Her şey başka taraflardan geliyor ve o bir elmaya dönüşüyor ve siz onu yiyorsunuz, elmayı, armudu, ekmeği, suyu, her şeyi. Ondan sonra sizin vücudunuz meydana geliyor. Vücudunuzda o ölmüş olan hücrelerin yerine yeni hücreler geliyor. Bunlar nasıl, nereden geliyor? Her biri bir yerden geliyor. Dolayısıyla siz de toplamasınız yani. Siz de aslında birçok şeyin bir araya gelmesinden oluşuyorsunuz. Bu mesaj verilmek isteniliyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'da birçok şekilde ahireti ispat eder, tevhid ve ahiret üzerinde önemle durur. Çünkü insanların en çok sapmış olduğu meseleler onlardır. Tevhid üzerinde durmazlar, ahiret üzerinde durmak istemezler. Şirk içindedirler ve ahiret inkar etmektedirler. Tevhidi kabul edenler ve ahireti kabul edenler zaten gerisini kabul ederler. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle özellikle bunlar üzerinde durur. İman esasları içerisinde en temel olanlar bu ikisidir. Allah'a ve ahirete iman üzerinde özellikle durulur. Çünkü bunları hakkıyla anlayarak kabul edenler zaten gerisini kabul edeceklerdir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle ahireti ispat eder. Göklerin ve yerin yaratılışına bakmıyorlar mı? Madem ki onların yaratılışı daha büyüktür, daha büyük bir iştir. O halde insanların yeniden yaratılmasından neden şüphe ederler? Muhyiddin İbn Arabi bu ayetin tefsirinde, Futuhat-ı Mekkiyesinde bir başka açıdan meseleye yaklaşır. Der ki, aslında göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür derken, cismi büyüklük kastedilmiyor. Yani gökler ve yer elbette ki insandan daha büyük, o kastedilmiyor çünkü onu her akıllı insan görüyor. Allah bilinen bir şeyi bir daha söylemeye gerek görmez. Herkesin gördüğü bir şeyi neden Kur'an söylesin ki? Başka bir şey kastediliyor der. Burada kastedilen şey, göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür derken, göklerin ve yerin insandan daha akıllı olduğu söylenilmek isteniliyor der. Çünkü Allah Azze ve Celle emaneti, halifelik emanetini göklere ve yere arz etmişti, dağlara arz etmişti. Onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. Bu emaneti yüklenmeyi göze alamadılar. Daha akıllıydılar diyor İbn Arabi. İnsan ise bu emaneti yüklendi çünkü daha akılsızdı. O yüzden Kur'an insandan bahsederken insan bu emaneti yüklendi dedikten sonra, çünkü insan zalum ve cahul idi. Zalimdi ve cahil idi, o yüzden yani yüklendi. Öyle anlar İbn Arabi. Dolayısıyla göklerin ve yerin ve dağların aklının insanın aklından daha fazla olduğunu, o yüzden onların akıllı davranarak bu emaneti, halifelik emanetini kabul etmediklerini ifade eder. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara sadece arz etmiş idi. Bu görevi taşımak ister misiniz yani? Emretmemişti yani. Emretseydi zaten mecburen kabul edeceklerdi. Nasıl ki Allah göklere ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin dediği zaman, emrettiği zaman, fe'tiye yani şeklinde, emrettiğinde, gelin dediğinde onlar geldik demişlerdi. İsteyerek geldik dediler. Demek ki Allah emrettiği zaman göklerde, yerde, dağlarda isteyerek itaat ederler. Ama burada Allah sadece bu görevi arz etmiş idi, emretmemişti. O yüzden onlar muhayyer idiler ve bu emaneti kabul etmemekle akıllılık yaptılar der. İşte onların insandan üstün olduğu nokta budur der. Ancak şeyhin bu ifadelerini kabul etmek mümkün değildir. Çünkü emaneti kabul etmek cehalet olarak görülemez. Çünkü bu emaneti peygamberler evvela kabul ettiler. Peygamberlere cahil diyemeyiz. Laf oraya kadar gider. Peygamberler emaneti kabul etmişlerdir. Ve onlar hepimizin öncüleridirler. Dolayısıyla biz peygamberlere nasıl olur da cahil deriz? Emaneti kabul etmek cehalet değil. Emaneti alıp da onu yerine getirmemek zalim olmaktır, cahil olmaktır. İşte Kur'an'ın zalûmen cehûle dediği bu. Onlar hem emaneti kabul ettiler hem de gereğini yerine getirmediler demek istiyor. Zalim oldular ve cahillik yaptılar. Eğer zalim ve cahil olmasaydılar emaneti yerine getirirlerdi. Yoksa emaneti üstlendikleri için Allah Azze ve Celle onlara zalim ve cahil demiş olamaz. O zaman peygamberler de mi zalim ve cahil? Böyle bir şey iddia edilebilir mi? Hem eğer emaneti kabul etmek insanın zalim ve cahil olmasıyla alakalı ise, o zaman Allah Azze ve Celle bizi zalim ve cahil yapacak bir teklifte mi bulunuyor bize? Böyle bir şey düşünülebilir mi? O zaman Allah Azze ve Celle eksik olan ve bu emaneti taşıyamayacak olan, akılsız olan insana mı bu emaneti teslim etti? O zaman Allah yanlış bir varlığa mı emaneti teslim etti? Böyle bir şey düşünebilir miyiz? Böyle bir şey caiz olabilir mi Allah adına? Allah Azze ve Celle yapamayacağımız bir şeyi mi bize teslim etti? Allah kullarına kaldıramayacakları yükü yüklemeyeceğini kitabında haber ediyor. Hiçbir nefse kaldıramayacağı yük yüklenmeyecektir buyuruyor. Demek ki insan bu emanete layık görülmüş ki, bu emaneti kaldırabilecek olarak görülmüş ki, demek ki Allah Azze ve Celle insana bu emaneti yüklemiştir. Kaldıramayacağı yükü yüklemek zulüm olur, haksızlık olur. Madem Allah insana bu emaneti, yeryüzünde Allah'ı temsil etme emanetini, görevini yükledi. Allah'ın halifesi olma emanetini yükledi. Demek insan bunu kaldırabilir ki Allah bunu yükledi. Hem zaten daha insan yaratılmadan evvel ve bu emanetin insana arz edilmesi olayı daha yokken Allah insanı halifesi olarak yarattığını meleklerine bildirmemiş miydi? Ve iskale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Allah bir zaman meleklerine demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Daha insan yaratmadan zaten halife olacağı belliydi. Zaten insanın Allah'ın halifesi olacağı belliydi ve bu emaneti insanın yükleneceği belliydi. Bu emanet daha insana arz edilmeden, sunulmadan bile zaten hüküm verilmişti. İnsan Allah'ın halifesi olacaktı. Hüküm verilmişti zaten. Dolayısıyla insanın zaten bunu kabul etmemek diye bir şansı yoktu, böyle bir ihtiyarı da yoktu. İnsan bunun için yaratılmıştı ve Allah Azze ve Celle insanı dağlardan üstün yarattığı için dağlar bu görevi yerine getiremeyeceklerini anladılar. Çünkü kendilerinde o kadar insan kadar kabiliyet yoktu. Nasıl olur da biz dağlar ve yeryüzü ve gökler insandan daha akıllı diyebiliriz? Gökler ne yapıyor? İnsanların yapabildiğinin hangisini yapabiliyor? Yeryüzü ne yapıyor? Uçak mı icat ediyor? Telefon mu icat ediyor? Toprak, kaya, insanın yaptığı neyi yapabiliyor? Gökler neyi icat ettiler bugüne kadar? Dağlar neyi icat ettiler bugüne kadar? Nasıl olur da dağlar ve yeryüzü ve gökler insandan daha akıllıdır denilebilir? Yanlış bir yorumdur. İnsanın bu emaneti kabul etmesi zalimlik ve cahillik değil. Bu emaneti alıp da bu emanetin hakkını vermemesi cahillik ve zalimliktir. Mesela birisinden bir emanet alsanız bunun neresi zalimliktir veya cahilliktir? Ama emanet aldıktan sonra dikkatli kullanmaz da ona yazık ederseniz işte o zaman size zalim derler, cahillik yaptın derler. Dolayısıyla insanın emaneti alması ne zalimliktir ne de cahillik. Emanetin hakkını vermemesidir zalimlik ve cahillik. Allah Azze ve Celle insana ruhundan üflemiş. Ve nefaktu fihi min ruhi buyurulmuş. İnsana ruhumdan üfledim buyuruluyor. Nasıl olur da insan dağlardan, taşlardan daha cahil olabilir? Allah'ın ruhu insanın içerisindeyken nasıl olur da dağlar, taşlar insandan daha akıllı denilebilir? Ve Allah Azze ve Celle insanı halifesi olarak yaratmış olduğu halde nasıl olur da bu iddia edilebilir? Dağların, taşların insandan daha akıllı olduğu, bu emaneti kabul etmedikleri için daha akıllıca davrandıkları nasıl söylenebilir? Onlar bu emaneti taşıyamayacaklarını biliyorlardı. O yüzden kabul etmediler. Çünkü onlara insana verilen kabiliyetler verilmemişti. İnsan bu emaneti kabul etti çünkü taşıyabilecek şekilde yaratılmıştı. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı halifesi olacak şekilde donattı. Ve alleme Adem el esme'e kullaha ve insana ilim öğretti. Ve sonra ve iz kunna lil melaiketi şudu li Adem. Biz Adem'e, meleklere dedik ki haydi Adem'e secde edin çünkü Adem'de ilim var. İnsana bu özellikler verildi. Ve sonra insanı Allah ruhundan üfledi. Bütün bunlardan ötürü insan daha üstündür. Nasıl olur da dağların ve taşların, göklerin ve yeryüzünün yaratılışının insanın yaratılışından üstün oluşunu bu şekilde anlayabiliriz? Şeyhin anladığı gibi anlamak doğru olamaz. Ve hiçbir müfessir de böyle anlamamıştır zaten. Allah Resulü'nden de böyle bir rivayet mevcut değil. Dolayısıyla zorlamalı bir tevildir. Tekellüflü bir tevildir ve kabul edilemez. İnsan dağlardan ve taşlardan, göklerden üstün yaratılmıştır. Ancak bütün göklerin ve yerin yaratılması insanın yaratılışından üstündür. Yani bu kadar büyük bir kainatın yaratılışı elbette ki insan yaratılışından daha zordur. İnsan yaratmaktan daha zor bir iştir. O manada Yoksa onlar her birisi insandan daha üstündür manasında değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin halifesi insandır. Dağlar değil, taşlar değil, gökyüzü değil. Bazı alimler de şöyle olabilir dediler. Göklerin ve yerin insandan üstünlüğü itaat noktasında olabilir. Yani gökler ve yer Allah'a itaat eder, isyan etmezler. Her mevzuda Allah'ın dediğini yaparlar, karşı gelmezler. Ama insan ise onlar kadar Allah'a itaat edemez. Yeri gelir isyan eder, yeri gelir unutur, yeri gelir tembellik yapar. Görevlerini yerine getirmez. İşte o manada göklerin ve yerin üstünlüğü kabul edilebilir demişlerdir. Kanaatimce bu da doğru değil. Çünkü evet gökler ve yer belki insandan daha fazla itaatkardırlar. İnsandan daha fazla görev yapmaktadırlar. İnsandan daha güzel görev yapmaktadırlar. Doğrudur ama onların da şeytanı yok ki onları saptıran. Onların da nefsi yok ki onları saptıran. Onların da çevresinde onları saptıran insanlar yok ki. Evet Allah'a itaat ediyorlar melekler gibi. Fakat onların nefsi yok ki. Onların şeytanı yok ki, insanın nefsi var, şeytanı var. Buna rağmen itaat ediyor. İtaat edenler. Dolayısıyla nefsine rağmen, şeytanına rağmen, çevresinde kendini kötüye sevk eden insanlara rağmen, Allah'a itaat eden elbette ki göklerden ve yerden üstündür. Elbette ki nefsine rağmen, şeytanına rağmen Allah'a itaat eden, onun itaati göklerin ve yerin Allah'a itaatinden elbette ki üstündür. Meleklerin itaati mi üstündür, insanın itaati mi? Elbette ki insanın itaati daha üstündür. Melekler kadar güzel itaat edemediği halde. Çünkü melek zaten istese de istemese de itaat eder. Meleğin nefsi yok ki onu saptırsın. Şeytanlar meleklere tesir edemiyor ki onları saptırsın. Melekler melekleri kandırmıyor ki. Bizi herkes kandırmaya çalışıyor. Bir taraftan nefsimiz, bir taraftan şeytanımız, bir taraftan çevremizdeki insanlar. Bütün bunlara rağmen Allah'a itaat eden elbette ki meleklerin itaatinden daha üstün bir itaat göstermiş olmaktadırlar. O yüzden zaten melekler böyle olan insanlara secde ettirildiler. Hem ilim sahibi hem de Allah'a muti olan, itaatkar olan kullara secde ettiler. Çünkü Allah'a bütün bunlara rağmen itaat eden demek ki bilerek ve şuurlu bir şekilde itaat etmiş olmaktadır. Elbette ki şuurla itaat edenler, şuursuzca itaat edenlerden ya da şuurlu itaat etse bile nefsi olmadığı için rahat rahat itaat edenlerden daha üstündürler. Ey Resulüm, seninle tartışanlar var ya, Allah'ın ayetleri hususunda seninle tartışanlar, sen onlardan Allah'a sığın ve yoluna devam et. Ve sen onlara de ki, göklere ve yere bir bakın hele. Gökler ve yerin yaratılışı mı üstün yoksa insanlarınki mi? Gökler ve yerin yaratılışı mı daha büyük bir iş yoksa insanın yaratılması mı? Bu kadar büyük dev galaksilerin her biri dünyadan çok çok daha büyük olan yıldızların, gezegenlerin, oralarda o kadar varlıkların hepsinin yaratılması ve bu nizamın korunması, bu mu üstündür yoksa insanın yaratılışı mı üstündür? Madem ki kainat insandan çok daha büyük, daha zor bir şeydir, o halde onu yaratan ve idare eden, hepsinin rızkını veren, öldüren tekrar yaratan, öldüren tekrar yaratan, buna gücü yeten, elbette ki her şeye kadirdir ve insan yaratmak ona zor değildir. Aynı zamanda ayet şu manaya da gelir. Ey insanlar, göklerin ve yerin Allah tarafından yaratılması sizin yaptığınız işlerden çok daha büyüktür. İnsanların halkından, insanların yaratmasından daha üstündür. Yani siz yaptığınız bir takım icatları yaratmak diye isimlendiriyorsunuz ya hani. Hani oraya işaret ediliyor. Ey insanlar, siz yaptığınız bazı şeyleri yaratmak diye isimlendiriyorsunuz. Ben şöyle yarattım, böyle yaptım manasından böyle kullanıyorsunuz. Sizin yaptıklarınız mı üstündür, yoksa Allah'ın gökleri ve yeri yaratması mı üstündür? Şöyle bir bakın hele, kendi yaptıklarınızla Allah'ın yaptığını şöyle bir karşılaştırın. Akla şöyle bir soru gelecek. Benim kulağım bazı şeyleri işitiyor, bazı şeyleri işitmiyor. Çok küçük frekansları kulağım alamıyor ama radyo alıyor. Acaba insanın yapmış olduğu radyo Allah'ın yarattığı kulaktan daha mı üstün yoksa? Gözümüz bir yere kadar görüyor, ötesini görmüyor. Teleskoplarla insan daha ötesini görüyor. Acaba insanın yaptığı teleskop Allah'ın yarattığı gözden daha mı üstün yoksa? Böyle şeyler akla geliyor yani. Allah Azze ve Celle onu da reddediyor. Allah'ın gökleri ve yeri yaratması sizin yaptıklarınızdan daha üstündür. Siz radyoyu bir şey zannediyorsunuz, televizyonu bir şey zannediyorsunuz. Peki kulak olmasa radyonun ne kıymeti olur? İnsanın radyoyu yapması Allah'ın verdiği kulaktan daha üstün bir şey yaptığı manasına mı gelir? Allah Azze ve Celle istese insana öyle bir kulak da verirdi. Radyo gibi frekansları alabilen bir kulak da verirdi. O zaman insan çıldırırdı ama. Allah'ın öyle bir kulak vermemesinin hikmeti vardı. Öyle bir kulak vermiş olsaydı dünyanın ta bir ucundaki konuşmayı radyodan, televizyondan işitiyoruz. Eğer kulaklarımız da radyo gibi, televizyon gibi yaratılmış olsaydı çok kötü olmaz mıydı? Çıldırmaz mıydınız? Bütün sesleri duyduğunuz zaman haliniz nice olurdu? Bu insana verilen kulağın sınırlı olması, gözün sınırlı olması insanın hayrınadır. Bu sonsuz ilim sahibinin hikmetli bir yaratışıdır. İnsan bu noktayı düşünmüyor. Aynı zamanda o radyonun da, o televizyonun da, o teleskopun da, insanın yapmış olduğu, yarattım dediği, o icat ettiği şeyler hakikatte Allah'ın fiilinden başka bir şey de değildir. Ben her zaman "Ya Rabbi ne kadar çok yaratıyorsun" derdim. Derim de halen de derim. "Ya Rabbi ne kadar güzel yaratıyorsun. Ya Rabbi ne kadar yaratıyorsun. Nasıl yapıyorsun bu kadar işleri? Nasıl her gün sonsuz diyeceğimiz kadar trilyon kere trilyon varlıklar yaratıyorsun. O kadarını öldürüyorsun, tekrar yaratıyorsun, tekrar öldürüyorsun. Hepsinin rızkını veriyorsun. Sen nasılsın? Nasıl yapıyorsun hepsini?" Böyle derdim. Bir gün şeytan geldi. Dedi ki, "Sen hep böyle söyleyip duruyorsun. Peki" dedi, "insanlar da bak neler yapıyorlar. Bak bir halıya mesela, halıda kaç tane düğüm var. Bak insanlar neler yapıyorlar. Bak ne kadar uçak yapıyorlar, ne kadar araba yapıyorlar, ne kadar telefon yapıyorlar. Ne kadar neler neler yapıyorlar. Şöyle bir bak, ne kadar binalar yapıyorlar, ne kadar barajlar yapıyorlar. İnsanlar da mı her şeye kadir? Hani sen diyorsun ki bu kadar şeyleri yapan her şeye kadirdir. Bak insanlar da yapıyorlar, insanlar da mı her şeye kadir ki? O zaman ne diyeceksin?" dedi bana. Dedim ki, "Birincisi, insanların yapmış olduğu şey Allah'ın yaptığı kadar çok değil. İkincisi, insanların yapmış olduğu şey Allah'ın yaptığı gibi ilmi değil. İnsanlar bakın uzaya gidiyorlar ama bir sineğin kanadını yapamıyorlar. Demek ki sineğin kanadı, sineğin gözü bile insanların yaptıklarından çok daha ilmi, çok daha karışık. Bir takım cevaplar verdim, şeytan biraz sersemledi ama hala konuşmaya devam ediyordu. Allah Azza ve Celle bana bir cevap vermeyi nasip etti. İşte o zaman sustu. Dedim ki ey mel'un, aslında insanların yaptığını da Allah yaratmaktadır. İnsanların yaptığı da aslında Allah'ın eseridir ve onun fiilidir. مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Senin fiilin aslında Allah tarafından yaratılmaktadır. İnsanların yaptıklarını da hakikatte Allah yaratmaktadır. Allah yaratmazsa insanda yaratma kudreti yok ki. İnsan ne yapıyor? Cüz'i iradesiyle sadece bir takım şeyler yapıyor ama bütün azalarını veren Allah'tır. O fiili gerçekleştiren, orada yaratan Allah'tır. Dolayısıyla hakikatte insanın yaptıklarını da Allah yapmaktadır. Ve dolayısıyla aslında insan kendini değil veya insanları değil, Allah'ı övmelidir. Allah'ın yarattığı neler yapıyor? Allah'ın yaptığı, bakın neler yapıyor. İnsanın yaptığına bakıp Allah'ın kudretini görmek icap eder. Ey Rabbim, sen ne kadar ilim sahibisin ki, nasıl yaratmışsın ki yarattığın bile neler yapıyor? Uzaya gidildiğini duyduğunuz zaman, telefonla konuştuğunuz zaman, televizyonu izlediğiniz zaman, bilgisayarın tuşuna bastığınız zaman, insanı değil Allah'ı hatırlamalısınız. Çünkü Allah'ın yarattığının yaptığıdır. İşte burada göklerin ve yerin yaratılışı, Allah tarafından yaratılışı insanların yaptığından daha büyüktür. Yani insanlar bir şeyler yaparlar ama onların yapmış olduğu şey Allah'ın yaptığı kadar ilmi değildir. Allah'ın yaptığı kadar sonsuz değildir. Allah Azza ve Celle'nin fiilidir. İnsanın yaptığı da sonuçta Allah'a aittir. Allah o kudreti vermeseydi insan onu nasıl yapacaktı? Böyledir ama velakin ekseren nâsi lâ ya'lemûn. Ama insanların çoğunluğu bunu bilmezler. Çünkü insanlar hakikatleri görmek istemezler. Çünkü eğer hakikatleri görecek olurlarsa hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklardır. O yüzden insanların çoğunluğu görmek istemezler, bilmek istemezler. Yoksa bu kadar büyük bir gerçeği görmemek mümkün değildir. İnsan görmektedir ama görmek istememektedir. Gözünü yummaktadır. Kör olmak istemektedir. Allah da onları kör eder. Summun bukmun umyun fehum la yerci'un. Onlar sağır edilirler, kör edilirler. Onlar hakikatlere dönmezler, dönmelerine izin verilmez. Çünkü onları Allah bin kere bin gösterdi. Ama onlar her seferinde reddettiler, reddettiler. Ve hatama Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Onların kalplerine ve kulaklarına Allah mühür bastı. Çünkü defalarca gösterdi, her seferinde reddettiler. وَعَلَى اَبْسَارِهِمْ غِشَابًا. Ve gözlerine de Allah perde çekti. Artık görmesinler. Lanet olsun sizin gibi varlığa. Artık görme denildi yani. Bu kadar sana defalarca gösterildi. Dış alemden, iç alemden. Sana her gün ilham edildi. Her seferinde ikaz edildin. Ama hiç görmek istemedin. Çünkü hayatını değiştirmekten korkuyordun. Görecek olsaydı hayatını değiştirecek tabii ki. Bunlar insanın yaratılışını, tekrar yaratılışını mümkün görmeyenler, kainata bakmıyorlar mı? Bakıyorlar. Bakıyorlar. Göklerin ve yerin harikalarını görmüyorlar mı? Görüyorlar. Bilim adamlarından bir şeyler duymadılar mı hiç? Bir kalbin çalışmasını, bir damarı, bir beyni, bir dalağı böbreği hiç duymadılar mı? Hiç belgesel seyretmediler mi? Hiç mi bilmiyorlar? Biliyorlar. Ama bunlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Allah Azze ve Celle burada bir delil getiriyor, ahireti ispat ediyor. Delil getiriyor. Ve demek ki insanın mutmain olabilmesi delillerle mümkündür. Ve eğer Allah ahireti yaratmazsa, yeniden insanları diriltmezse, orada hesap olmazsa, mükafat ve ceza olmazsa, o zaman insan nasıl hakkını alacak? Ve Allah Azze ve Celle o zaman nasıl olacak da adaletli bir ilah olmuş olacak? Adaletli olan ilah herkesin hakkını vermeli. Bu dünyada adaletin gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Demek ki adalet gerçekleşmiyorsa sonraya bırakılıyor demektir. Eğer sonrasında da ahirette olmazsa, yani adalet orada gerçekleşmezse, o zaman Allah nasıl adaletli bir Allah olacak? Adaleti gerçekleştirmeyen padişah adaletli bir padişah olur mu? Her memleketin mahkemesi olur. Allah'ın da bir mahkemesi olması gerekmez mi? Her memleketin hapishanesi olur. Her padişahın gardiyanları olur. Allah'ın da olması gerekmez mi? Her memlekette takdirname olur, ödül olur. Allah'ın da ödülü olması gerekmez mi? Ahiret olmazsa bunlar nasıl olacak? O zaman iyi insanlar, mükafatını bu dünyada görememiş olan iyi insanlar, ahirette de alamazlarsa o zaman aptal durumuna düşmüş olmazlar mı? Dünya hayatındayken isteselerdi büyük imkanlara haksız yollarla sahip olabilecek olan insanlar. Haksız yollarla sahip olabilirlerdi ama Allah'tan korktular ve onlara sahip olmak istemediler. O zaman bunlar aptal olmuş olmazlar mı? Allah Azze ve Celle ahlaklı kulların aptal durumuna düşürür mü? Ve ahlaksız kullarını da akıllı adam durumuna getirir mi? O ahlaksızları, haklı haksız demeden yiyenleri, içenleri Allah Azze ve Celle cezalandırmayacak olursa, o zaman onlar akıllı adam olmuş olmazlar mı? Allah ahlaksızları akıllı, ahlaklıları da akılsız durumuna getirir mi? Bu dünyada bir takım musibetlere uğruyoruz. Anlıyoruz, vicdanımız bize sesleniyor. Filan günahından kaynaklandı diyor. Filan işi yapmasaydın. Sesleniyor içimizden bir ses. Vicdan denilen şey, sağduyu. Bize sesleniyor, şunu yaptığın için bu başına geldi diyor. İçimizdeki ses bize doğruyu söylüyor. Bu neyi gösteriyor? Demek her şey görülüyor, her şey kaydediliyor. Demek Allah görüyor, semi'dir ve basirdir. İşitiyor, görüyor, habirdir, haber alıyor. Ve onun için bu dünyadayken de ikaz ediyor, küçük bir ceza veriyor, haber ediyor. Ben görüyorum, duyuyorum, haberdarım. Haber ediyor. O küçük musibetler Allah'ın kullarına haber vermesinden ibarettir. Bazen de mükafat verir, içimizden bir ses bize seslenir. Şu güzel amelinden dolayı Allah sana bunu verdi der, içimizdeki ses bize doğruyu söyler. Allah bize haber ediyor, ey kulum gördüm, biliyorum, işittim. Yaptığın şu güzel hareketten dolayı sana bunu verdim. Bil ki her şey kaydediliyor. Bize haber verilmiş oluyor. Dolayısıyla bu dünyanın küçük musibetleri, cezaları ahiretteki büyük cezanın habercisidir. Bu dünyanın küçük mükafatları ahiretteki büyük mükafatın habercisidir ve delilidir. Bu dünyadayken de aslında bize bunlar gösteriliyor. Ve insan hiç ölmek istemez. İnsana böyle bir fıtrat verilmiştir. İnsan ölmek istemiyor. Demek ki Allah bizi böyle yarattıysa, böyle bir dünya verecek, böyle bir hayat verecek ki böyle yarattı. Böyle bir hayat vermeyecekse, ölümsüz bir hayat vermeyecekse, öleceğiz ve iş bitip gidecekse, o zaman Allah neden böyle bir duygu verdi? Ölümsüzlük duygusunu neden verdi? Kediye ciğeri gösterip de vermemek zulüm olmaz mı? Allah hem insana ölümsüzlük duygusunu verecek, hem de ona ölümsüz bir hayat vermeyecek. O zaman zulüm olmaz mı? Ve Allah kerim değil midir? Bakın şöyle kainata, Allah'ın mahlukatına ne kadar cömertçe verdiğini göreceksiniz. Kerim olduğunu göreceksiniz. Kerim olan Allah daima kerim olmak ister. Eğer kullarının içerisinde en üstün olanlarını, en üstün olanlarına karşı kerim olmazsa kime kerim olacak? Hazreti İbrahim'e kerim olmazsa kime kerim olacak? Musa'ya kerim olmazsa, Hazreti Muhammed'e kerim olmazsa kime kerim olacak? Abdülkadir Geylani'ye kerim olmazsa kime kerim olacak? Hasan el-Benna'lara, Seyyid Kutuplara, Bediüzzamanlara kerim olmazsa kime kerim olacak? Enbiyaya ve evliyaya ve şühedaya, şehitlere kerim olmazsa kime kerim olacak? Bunlara kerim olması lazım. Halbuki bu dünyada bunlar çile çektiler, zorluklar içinde yaşadılar. Demek ki Allah Azze ve Celle bunlara vereceğini daha sonraya bırakıyor. Çünkü o kerimdir, her zaman kerim olması gerekir. Kerim daima vermek ister. Çünkü kerimdir, o sıfatı daima onunla beraberdir. Kerim daima vermek ister. O zaman eğer ahiret olmazsa, Musa'lara, İbrahim'lere vermezse, o zaman nasıl kerim olmuş olacak? Vermesi lazım. Onları memnun etmesi lazım. Çünkü İbrahim'ler, Musa'lar, İsa'lar, Muhammed Mustafa'lar, salavatullahi aleyhi mecmain, bunlar hepsi de Allah yolunda çile çektiler. Allah Azze ve Celle onlara bu dünyada bir sürü musibetler verdi. Bir sürü musibetlerle karşılaştılar. Ve onlara hep sabredin dedi, sabredin dedi, sabredin dedi. Eğer o sabırlarının sonucunda onlara mükafat vermezse, o zaman hem adalet gerçekleşmemiş olur, hem de Allah Azze ve Celle kendisini seven kullarını kendinden uzaklaştırmış olur. O zaman o enbiya, o peygamberler, o evliya, Allah'ın dostları, o şehitler, o salihler demezler mi? Ya Rabbi, bizi neden yokluğa mahkum ettin, İadem ettin, bizi yok ettin, neden? Bizi var kılsaydın, hep seninle beraber olsaydık, senin mülkünden bir şey mi eksilirdi sanki? Sen kerimsin, neden bizi yok ettin? Allah kendisini sevenleri üzmez ki. Allah Hazreti İbrahim'i üzer mi? Onu halil ittihaz etmiş, dostum demiş ona. Dostum dediği İbrahim'i üzer mi? Musa'yı çileler çekmiş olan İsrailoğullarından çok çeken Hazreti Musa'yı üzer mi? Hazreti Muhammed'i üzer mi? Abdülkadir Geylani'yi üzer mi? Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Evliyaullah'ı üzer mi? Onlar demezler mi? Ya Rabbi, bizi neden yok ettin? Biz seni seviyorduk. Sevilen, kendisini sevenlere böyle mi davranır ey Rabbimiz? Biz seni seviyorduk. İnsanlar insanları seviyorken biz seni seviyorduk. İnsanlar kadınları severken biz seni seviyorduk. İnsanlar parayı pulu severken biz seni seviyorduk. Biz senin için yemedik, içmedik, çile çektik. Neden bizi kendinden ayırdın? Allah evliyasını bu şekilde konuşturur mu? İşte onun için insanların çoğu bu gerçekleri bilmezler. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Görenle kör olan bir olur mu? Bir değil. Bu hakikatleri gören ile görmeyen bir olur mu? Göklerin ve yerin yaratılışının ne kadar harika olduğunu, mükemmel bir nizamın kurulduğunu, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْم۪يزَانِ Allah göğü yükseltti ve mizanı koydu, bir denge koydu, itme çekme kuvvetleri koydu göklere. Onunla ayakta duruyorlar. Bunu görenle görmeyen bir olur mu? Göklerin ve yerin yaratılışının mükemmelliğini görebilen ile görmeyen, Allah'ın gücü ve kudreti konusunda şüphelere düşen, insan yeniden yaratılır mıymış diye düşünen, görenle görmeyen bir olur mu? Şöyle bir bakın kainata, şunu anlayacaksınız. Tefekkür edecek olursanız, şunu anlayacaksınız. Bu kadar kainat çalışmakla yapılamaz. Bu başka bir şekilde oluyor besbelli. Bu kadar şey çalışmakla olamaz. O halde başka bir şekilde oluyor. Mesela ben size desem ki, dün İstanbul'dayken, dersiniz ki demek ki İstanbul'daymış, belki arabayla, otobüsle gelmiş. Ama size desem ki, 2 saat evvel İstanbul'dayken, anlarsınız ki arabayla gelmiş olamam. Demek uçakla gelmişim. Demek ki bir şeyin şu şekilde mümkün olmadığı anlaşılınca, başka bir şekilde olduğu da anlaşılmış olur. Aynı şekilde kainata şöyle bir bakın, bu kadar kainatın, bu kadar varlıkların, bu kadar sineklerin, bu kadar karıncaların, bu kadar balıkların, bu kadar insanların, bu kadar yıldızların, bu kadar yıldızlardaki varlıkların, sayamazsınız bile, bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizler 7 katıyla birlikte mürekkep olsa, Allah'ın varlıklarını sayamazsınız. Yazamazsınız, sayamazsınız. Şimdi bunu gördüğü zaman insan anlar ki bu iş çalışmakla olmuyor. İnsan çalışmakla bir sineği yapamıyor. Demek bu iş başka türlü oluyor. İşte insana Allah cevap veriyor. İnsan merak ediyor, Allah da cevaplandırıyor. Düşüneceksin ki sorular kafana takılacak, sonra Kur'an okuyacaksın ki cevabını bulacaksın. Düşünmeden Kur'an okuyanlara Kur'an ne desin ki? Allah Azze ve Celle sorumuza cevap veriyor. İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Sizin gibi çalışmaz. Bir şeyin olmasını istediği zaman ol der. O kadar. Olur. Ol der, olur. Zaten de insan böyle bir şeyi hissediyor. Bu kadar şey çalışmakla olamayacağına göre demek başka bir şekilde oluyor. İşte Allah da cevap veriyor. Ol diyorum ey kullarım, başka bir şey demiyorum. Sadece olmasını irade ediyorum, o kadar. Sadece o kadar. Dolayısıyla böyle bir Allah olduğunu anladığımızda artık ondan sonra İnsan yeniden yaratabilir mi gibi bir soru olabilir mi artık? Çünkü o çalışmıyor ki. Biz bunu anladık evvela. Göklere ve yere bakmak suretiyle evvela bunu çözdük. Ondan sonra artık o sorunun bir manası kalmadı bizim için. Nasıl olacak? İnsan tekrar nasıl yaratılacak? Toprak tekrar nasıl canlanacak? Artık bu sorunun bir manası kalmadı. Çünkü kainata baktık ve anladık ki kendi kendine olacak hali yok. Çalışmakla olacak hali de yok. Demek ki öyle bir kudretle karşı karşıyayız ki o ol diyor sadece. Nasıl bir kudret anlayamıyoruz. Nasıl bir ilim anlayamıyoruz. Ama böyle olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü bize gerekli olan da oydu zaten. Bize gerekli olan verildi. Bu kadarı gerekiyor bize. Ve bize o kadarı verildi. Ve işte o zaman bunu anlamış olan insan, artık insan tekrar nasıl yaratılacak der mi? Böyle bir soru artık saçma olmaktadır. Ama insanların çoğunluğu kafa yormak istemezler. Onlar televizyon programlarında bile ciddi bir program varsa, bir ilim adamı konuşuyorsa onu dinleme, düşünme zahmetine katlanmak istemezler. Diğer bir kanalda bir soytarı soytarlık yapıyorsa onu seyretmeyi tercih ederler. Çünkü soytarının soytarlığını anlamak için kafa yormaya gerek yok. Çünkü o ciddi bir meseleden bahsetmemektedir. Ama filan ilim adamı falan kanalda ilmi bir mesele anlattığı için, ona kafa yormadan anlayamayacağı için o kanaldan diğerine geçer. Çünkü kafa yormaktan kaçmaktadır. Böyle olunca da işte hakikate ulaşamamaktadır. Bunlar körle görene benzetiliyorlar. Kainattaki bu harikayı gören ile görmeyen, ve ma yestevil a'ma vel basir. A'ma ile basir olan gören bir olur mu? Ama sadece tabii ki burada bildiğimiz manada görmek ve a'ma olmak kastedilmiyor. Allah azze ve celle hakikatleri görmeyenleri köre benzetiyor. Hakikatleri görenleri de Allah'ın kainatındaki kudretini görenleri ve o kudrete göre ayağını denk alanları, o kudret sahibinin emrine göre yaşayanları görene benzetiyor. O kudreti görmeyen ve ona göre yaşamayanları da köre benzetiyor. Bir teşbih var. Hakiki mana yok tabii burada. Yani burada Allah azze ve celle hakikaten gözü kör olanla gözü açık olanı kastetmiyor elbette. Bir mecaz yapıyor. Başka bir ayette buyurur ki la ta'mal absar velakin ta'mal kulub allati fis sudur. Gözler kör olmaz. Hakikatte göğüslerdeki kalpler kör olur. Aslında kör olan göz değildir. Göğüslerin içindeki kalptir. Velakin ta'mal absar. وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ. Göğüslerdeki, sadırlardaki kalpler kör olur. Gözler kör olmaz. Hakikatte kör olan kalptir yani. Allah Azze ve Celle o körleri, kalbi kör olanları, gözü kör olanlara, gözü kör, gözleri körmüş gibi bize anlatıyor. Yani bunlar gerçekleri görmek istemeyen insanlardır deniliyor. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالَّذِينَ اَمَانُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ. Ne körle gören bir olur, ne de salih, iman edip de salih ameller işleyenler ile kötülük yapanlar. Asla bir olmazlar. İkisini aynı kefeye koyarsa Allah, zaten nasıl adaletli bir Allah olmuş olacak ki? İkisini aynı kefeye koyabilir mi? Koyarsa adalet nerede o zaman? قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Ne kadar da az düşünüyorsunuz, öğüt alıyorsunuz. Düşünmüyorsunuz yani. Ne kadar insanların içinden ne kadar da az olanlar düşünürler. Az düşünenler ne kadar da azdırlar yani. Ekseriyetle düşünmek istemezler. O yüzden de ekseriyet cehennemlik olur. Hadiste Allah Resulü buyuruyor ki, kıyamet günü Allah Adem'e diyecek ki, ey Adem, evlatlarının içinden cehennemlik olanları ayır. Adem der ki, ya Rabbi ben ne bileyim? Ne kadar cehennemliktir ya Rab? Allah buyurur ki, 1000 kişiden 999'u cehennemliktir. Bir tanesi dışında diğerleri cehennemliktirler. Neden? Çünkü insanların çoğunluğu düşünmezler. Az düşünürler. Kıyametin gelmeyeceğine inanmak isterler. Halbuki Allah azze ve celle buyurur ki, inne sa'ate la'atiyetun la raybe fiha. o saat, o kıyamet saati muhakkak ve muhakkak gelecektir. Onda şüphe yoktur. Onda bir rayip, bir şek, şüphe olamaz. Olmak zorundadır. Biraz evvel sebeplerini anlattım. Neden ahiret, neden olmak zorundadır? Neden şüphe yoktur? Neden bu bize bildiriliyor? Biraz evvel delillerinden birkaç tanesini söyledim. Neden illa da muhakkak o kıyamet saati gerçekleşecektir? Olmasa olmaz mı? Hayır, olmaz. Neden? Çünkü o zaman Allah adaletsizlik yapması icap eder. Halbuki Allah adaletlidir. İyilik yapanların mükafatını vermeli. Şehitlerin mükafatını vermeli. Salihlerin mükafatını vermeli. Eğer ahiret olmazsa nerede verecek? Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların cezasını vermeli. Kulların birbirinde olan haklarını alıp vermeli, meseleyi halletmeli, adaleti gerçekleştirmeli. Yoksa nasıl adaletli bir padişah olur? O yüzden illaki ahiret olmak zorundadır. Ama bu bizim aklımızın, mantığımızın tespit ettiği bir şey. Ama acaba olacak mı? Akıl diyor, evet olmalı. Çünkü adalet bunu gerektiriyor. Adalet haksızlığın kaldırılmasını gerektiriyor. Adalet kötülere ceza verilmesini istiyor. Akıl da bunu söylüyor. Dolayısıyla ahiret olmazsa adalet olamayacağına göre ahiretin olması gerektiğini akıl bize söylüyor. Söylüyor da acaba olacak mı? Akıl böyle söylüyor, mantık böyle söylüyor. Allah'tan haber gelmeliydi. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle burada haber ediyor. İnne sa'ate le'atiyet. O saat, kıyamet saati yani, muhakkak gelecek. Kaçış mümkün değil. Yani size böyle ihtimaller geliyor. Aklınız, mantığınız da bunu kabul ediyor. Tamam da acaba din mevzuunda, gayb mevzuunda, ileride olacak olan bir meselede ihtimallere göre kesin konuşabilir misiniz? Hayır, konuşamazsınız. Mantıkla, istidlal yoluyla gayb hakkında konuşamazsınız. İlla ki bir bilginin gelmesi lazım. Mutlak ilim sahibi, sonsuz ilim sahibi, geleceği bilenden bir ilim gelmesi lazım. Din mevzuunda, gayb mevzuunda, iman mevzuunda akla dayanılarak konuşulamaz yani. Akıl bunu kabul eder. Ama acaba olacak mı? Akıl kabul eder, vicdan kabul eder. Ahiret olmalı der. Ve insan ölümsüz bir varlık olmak istiyor. Bizi böyle yaratan Allah ölümsüz bir hayat vermeli. Akıl bunu söylüyor, mantık bunu kabul ediyor. Ama acaba olacak mı? İşte Allah Azze ve Celle o yüzden tekrar haber ediyor. Evet diyor, şüphe yok, kesinlikle olacak. Yani aklınızla tahminde bulundunuz, olabileceğini anladınız. Ama olacak mı bilemezsiniz. Gaybı bilenden bir haber gelmesi lazım. Gelen bir haber olmalı. İşte o haber size geldi. La etiye, muhakkak gelecek o kıyamet saati. La raybe fih. La raybe fih, onda bir kesinlikle şüphe yok. Velakin ekseren nas la yu'minun, ama insanların çoğunluğu iman etmezler. Neden iman etmezler? Daha evvel de ifade ettiğim gibi, onlar özgür yaşamak istiyorlar. Ahirete iman edecek olurlarsa o zaman hayatlarını sınırlamaları gerekecek. O zaman bir takım haramlara dikkat etmeleri gerekecek. Bir takım farzları yapmaları gerekecek. Onlar özgür olmak istemektedirler. Halbuki özgür olabiliyorlar mı? Nefsine kul, köle oluyorlar. Allah'a kul olmayanlar nefsine kul oluyorlar. Allah'a kul olmayanlar insanlara kulluk yapıyorlar. Allah'a kul olmak istemiyordun, peki neden insanlara itaat ediyorsun? Yazıklar olsun. Şerefini beş para ediyorlar. Allah onları şerefli bir varlık olarak yarattı. Kullara kulluk yapmayın dedi. bana kulluk yapın dedi, sizi ben yarattım dedi. Allah'a kulluk yapmak insanın şerefini arttırır. Kullara kulluk yapmak insanın şerefini 5 para eder. O yüzden Allah Azze ve Celle şerefli yaratmış olduğu varlığa başkalarına kulluk yapmayı yasakladı. Şirki yasaklamasının bir sebebi de bu. Hem Allah Azze ve Celle'nin şirki kabul etmesi mümkün değil. Çünkü kainatın tek sahibi odur. Neden şirki kabul etsin? Neden ortağı kabul etsin? Hem ondan dolayı reddediyor, hem de insanın şerefinden dolayı. Sen şerefli bir varlıksın. Nasıl olur da kendinin şerefini 5 para edersin, kullara kulluk yaparsın, nefsine kulluk yaparsın, nefis seni rezil eder. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Hakikatte kıyametin kopmasına şaşmak, yani kıyametin kopacağına ihtimal vermemek aptalca bir şeydir. Kıyametin kopmasına değil, kopmamasına şaşmak icap eder. Çünkü her canlı ölmektedir. Bu görülüyor. Her hareket eden durmaktadır. Bu da görülüyor. Bu nizamın böyle devam etmesine şaşmak lazımdır. Bu nizamın bozulmasına neden şaşılır? Bu nizamın bozulması gayet normaldir. Her hareket eden duruyor, her canlı ölüyor. Ve bu mükemmel nizam kontrol altında tutulduğu için böyle duruyor. Eğer Allah Azze ve Celle tutmayıverse zaten kıyametin kopması gayet doğaldır. Ve kıyametin kopması o kadar yollarla mümkündür ki. Bir yıldızın gelip bize çarpması işte size kıyamet. Ne var ki bunda? Bir atom bombası oluyor. Neler yapıyor? Amerika sayesinde öğrendik. Japonya'ya atomu attığı zaman neler yaptığını gördük. Halbuki her şeyde atom var. Suyun içerisinde atom var, hidrojen ve oksijen atomları. Bunları Allah Azze ve Celle belirli bir formüle göre terkip etmiş. O şekilde bir araya gelince bu su olmuş, bize şifa olmuş. Ama bunları ayrı verseniz bir yakıcı gazdır, bir yanıcı gazdır. Bu formül bozuluverse her yerde bir atom bombası olur. Birisi kibriti çakıverdiği anda hidrojen gazı, oksijen gazı. Ayrılıverse birbirinden su olmaktan çıkar, gaza dönüşür tekrar. Yanıcı ve yakıcı gazdırlar. Birisi dünyada, birisi bir kibrit çaksa dünya havaya uçar. Her tarafta su var. İşte size kıyamet. Kıyametin kopması o kadar kolaydır ki. Bazen yanardağlar, lavlar fışkırtıyorlar. Cehennemin üzerinde yaşıyoruz anlayacağınız. Bir karpuz gibi dünya. Karpuzun kabuğu gibi o toprak tabakası, taş tabakası, içi aynen cehennem, lavlarla dolu. Karpuzun kırmızı yerini düşünün, dünyayı adeta temsil ediyor karpuz. Kabuk kısmı toprağı ve taşı temsil ediyor. 20-30 kilometre kadar bir toprak ve taş tabakası, eğer o olmasa, cehennemin üzerinde oturuyoruz aslında. Aramızda o var. Dünyanın içi 12.800 kilometre çapında dünya. İçi tamamen lavlarla dolu. Allah Azze ve Celle bize kendi gücünü, kudretini ve bizim acziyetimizi bize göstermek için bazen fışkırtıyor. Aynen düdüklü tencerenin gazı içindeki biriken havayı boşalttığımız o düğmesi gibi, oradan o sıkışan havanın, buharın fışkırması gibi, Allah Azze ve Celle bu şekilde bazen fışkırtıyor yanardağlardan, yoksa dünyayı patlatacak. Oradan bazen fışkırıyor fazla olan kısım, basıncını azaltmak için. Oradan fışkırıyor, Böylece dünya patlamaktan kurtuluyor. Düdüklü tencerenin o düğme sayesinde patlamaması gibi. Eğer biraz fazla çıkıverse dünyada hayat kalır mı? O yanar dağlar her tarafta olsa ve her taraftan fışkırtsa Allah, hayat kalır mı? Kıyamet o kadar kolay ki, Allah Azze ve Celle için o kadar kolay ki, nizamı muhafaza etmek zordur, nizamı bozmak çok kolay. İşte o yüzden buyuruluyor ki o kıyamet saati muhakkak gelecek. Tevhidi anlattıktan sonra Allah Azze ve Celle ahirete temas ediyor. Çünkü ahiret inancı olmazsa insan insan olamaz. Ahiret inancı olmazsa insan Allah'a itaat etmez. Her türlü kötülüğü de yapar. O yüzden Kur'an sürekli olarak ahiret inancı üzerinde durur. Sadece Allah'ın varlığı, Allah'ın ilah oluşu, Allah'ın uluhiyeti ve rububiyetini kabul etmek. Sadece bu yetmez, aynı zamanda Allah'ın ceza vereceğini, mükafat vereceğini de bilmemiz gerekiyor. O yüzden sürekli olarak üzerinde duruluyor. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle müminlerin imanını arttırırken kafirleri de tehdit ediyor. Ey kafirler! Kıyametin kopmayacağına inanmak istiyorsunuz. Sizin öyle inanmak istemenizle öyle olacak değil. Talebe yarın imtihan olduğu halde imtihanın olmayacağına kendini inandırsa ne ifade edebilir? İmtihan var. Talebe kendi kendine öyle ikna etse, imtihan yoktur filan dese ne değişir? Kendisi kaybeder sadece. Çalışmak istemeyen talebe imtihanın olmayabileceğine inandırmak ister kendini. Ama o öyle kabul etse bile gerçek değişir mi? Madem ki gerçek değişmez, o halde ey insanlar, Allah'ın adaletli olması için ahireti yaratması gerektiğini bilin de, o saatin mutlaka geleceğini unutmayın da ona göre yaşayın denilmek istenilir. Kur'an'ın en fazla üzerinde durduğu iki iman esası, Allah'tan başka bir ilahın, bir otoritenin olmayışı ve o otorite sahibi olan Allah'ın kıyamet gününde hesap soracağı. Din bunun üzerine bina edilmiştir. Onun için insan ahireti hiçbir zaman unutmamakla mükelleftir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan, senin medeniyetini kurmanın mücadelesini veren kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.